Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından Kur'ani Talimatlar 8 üst başlığıyla muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı İslam'da Tevbe ve Nedamet başlıklı yazıyı sunacağız. Farih-i Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına şöyle buyurdular. Ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur. Sahabe-i kiram onun pişmanlığı nedir ya Resulallah diye sordular. Efendimiz şöyle cevap verdi. Salih bir kişi ise bu halini daha fazla artırmamış olduğuna pişman olacaktır. Kötülük eden bir kişi ise o kötülükten vazgeçmemiş olduğuna pişman olacaktır. Peygamberimizin bu beyanından anlaşılmaktadır ki, gaflet perdesinden dolayı insan dünya hayatında kendisine bekleyen büyük hakikatlerden son derece gafildir, uzaktadır. Bu hakikati ifade sadedinde denilmiştir ki, insanlar uykudadır, öldüklerinde uyanırlar. Yine bu hakikatten dolayı şöyle denilmiştir, ölmeden evvel ölünüz. Yani nefsani arzularınızdan vazgeçiniz. Zaten ölümle birlikte bütün arzular yok olup gidecektir. Bir başka ifadeyle hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Zira ölümden sonraki hesap çok ağır. Zira ölümden sonraki nedametin hiçbir faydası yok. Rabbimiz sonsuz rahmetinden dolayı Kur'an-ı Kerim'de bize ahiretteki nedamet sahnelerini birer birer seyrettirmektedir. Bu hüsran dolu nedamet tablolarında mücrimler ah keşke diyerek pişmanlıklarını dile getirmektedirler. Cenab-ı Hak bize bunları bir bir okutmakta ve duyurmakta. Böylece ölmeden önce pişmanlık duyarak nasuh bir tevbeye sarılmamızı istemektedir. Bu nedametleri ve sebeplerini okuyup tefekkür etmeliyiz ki henüz bu dünyadayken tedbir alabilelim. Ayet-i kerimelerde buyurulur. Cehennemlikler yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün, eyvah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik derler. O gün zalim kimse pişmanlıktan ellerini ısırıp şöyle der. Keşke o peygamberle birlikte bir yol tutsaydım. İnsanlığı cennetin yollarına götürecek tek yol sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bu hakikati bir hadisi şerifte şöyle ifade buyurur. İstemeyenler dışında ümmetimin tamamı cennete girer. Bunun üzerine ey Allah'ın elçisi cennete girmeyi kim istemez ki denildi. Peygamber Efendimiz şöyle izah buyurdu. Bana itaat edenler cennete girer. Bana karşı gelenler cenneti istememiş demektir. Allah Resulüne tabi olmadığına bin pişman olanların hüsran dolu ifadeleri, günümüzde Fahri Kainat Efendimizin şerefli sözlerini hafife alan, onları yalan ve uydurma sayan nadanları da derin bir ürperişe sevk etmelidir. Esas hayat ahirettir. Dünya ahiretin hazırlık yurdudur. Ömür, insana bu gaye ile verilmiş bir sermayedir. Bu hakikatlerden gafil bir şekilde ömür sürenler, elbette ahirette büyük bir pişmanlığa duçar olacaklardır. Dünya dershanesine gelenlerin dersi, Cenab-ı Hakk'a kulluktur. Tefsiri ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmektir. Ancak bu kulluğun ve marifetullahın hakkıyla eda edilebilmesi için şeriatin kemale erdirilmesi, İslam'ın hayatın her safhasına intikal ettirilmesi, feyizle tatbik edilmesi zaruridir. Müslümanım demek kafi değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de 258 yerde muhtelif kalıplarda bize daima takva telkin buyurulmaktadır. Hasılı kul müttaki olacak, mükemmel olacak ve muhteşem olan cennete layık hale gelecek. Ayet-i kerimede buyrulur. İşte o zaman insan, keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. devrimizde modern bir cahiliye yaşanmaktadır. Bu cahiliyenin en bariz vasfı ahiretin unutturulmaya çalışılmasıdır. İlahi talimatlara yani emir ve yasaklara riayet etmek küçük ve basit görülmekte, adeta hayvani bir serbestiyet içinde gafilane bir yaşayış teşvik edilmektedir. Egoizm, bencillik, nadanlık, enaniyet ve nefsaniyet kabartılmaktadır. Fedakarlık, diğerkamlık, merhamet ve cömertlik vicdanlardan sökülüp atılmaktadır. Elbette ki böyle alık, abus ve gafilane bir yaşayışın sonu dünyada da ahirette de pişmanlık olur. Kur'an-ı Kerim, cehenneme duçar olanların bir vasfını da gaflete dalıp gidenlerle dalıp gitmek olarak ifade buyurur. Bugün televizyon ve internetin bazı menfi ve zararlı programları, abartılmış kandırıcı reklamlar, şahsiyet ve karakteri zaafa uğratan modalar, maalesef kitleleri gaflete düşürmekte, selde sürüklenen kütükler gibi meçhul ve karanlık bir akıbetin yolcusu eylemektedir. İnsanın en çok pişmanlık duyacağı en mühim an ölüm anıdır. O zamana kadar daima yapması gereken tevbe, salih amel ve hayırları ertelemiş olan insan, ecelin geldiğini görünce yalvara yalvara mühlet ister. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Herhangi birinize ölüm gelip de, Rabbim beni yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan infak edin, ahirete hazırlık yapın. İnsanın bu temennisine hiçbir zaman müsbet cevap verilmeyecektir. Mütakip ayette buyrulur. Allah eceli geldiğinde hiç kimseyi ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Vehb bin Münebbih'in naklettiği şu hadise, ölüme her an hazırlıklı olmanın lüzumunu ne güzel ifade etmektedir. Hükümdarın biri bir yere gitmeye hazırlanırken, üzerine giymek için sayısız elbiseler içinden en güzelini ve binmek için de birçok at içinden en rahvan ve gösterişli olanı seçmişti. Adamlarıyla birlikte muhteşem bir tavırla, böbürlenerek ve etrafına çalım satarak yola çıktı. Yolda üstü başı perişan biri atının yularına yapıştı. Hükümdar, "Sen de kimsin? Benim karşımda kim oluyorsun? Çekil önümden!" diye hışımla bağırdı. Adamcağızsa sakince, "Sana söyleyeceklerim var. Senin için çok hayati bir mesele." dedi. Hükümdar merakla karışık bir hiddetle, "Söyle bakalım." deyince adam, "Gizlidir. Eğil de kulağına söyleyeyim." dedi. Hükümdar eğilince adam, "Ben Azrail'im. Canını almaya geldim." dedi. Hükümdar bir anda neye uğradığını şaşırdı. Telaşa kapıldı, aman dilemeye başladı. "Ne olur biraz müsaade et," dedi. Azrail aleyhisselamsa, "Hayır, sana müsaade yok. Ailene de ulaşamayacaksın," dedi ve oracıkta hükümdarın canını alıverdi. Daha sonra yoluna devam eden Azrail aleyhisselam, salih bir mümin kulla karşılaştı. Ona selam verdikten sonra, "Seninle bir işim var. Bunu sana gizli söyleyeceğim," dedi ve kulağına eğilerek kendisinin Azrail olduğunu söyledi. Mümin kul bu habere sevindi ve şöyle dedi. "Hoş geldin. Kaç zamandır seni bekliyordum. Bütün gayretim noksanlarımı ve kusurlarımı bertaraf edip ölüm anımı güzelleştirebilmek içindi. Daima son nefesimin endişesi ve hazırlığı içindeydim." Azrail aleyhisselam dedi ki, "Öyleyse yapmakta olduğun işi tamamla." Adam cevapladı, "Benim en mühim işim Allah Teala'ya vuslattır." Bunun üzerine ölüm meleği, "Hangi hal üzere istersen o hal üzere canını alayım," dedi. Adam, "Buna imkan var mı?" diye sordu. Melek cevap verdi, "Evet, senin için bununla emrolundum." Adam, "O halde abdestimi tazeleyeyim, namaza başlayayım ve başım secdedeyken canımı al," dedi ve hakikaten öyle oldu. Ömrünü ahiret hakikatinden gafil bir şekilde yaşayanlar, amel defterleriyle de karşılaşmak istemeyeceklerdir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Kitabı sol tarafından verilene gelince, dehşetli utanç gününde o kişi, keşke der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Lakin o gün insana boş hayal ettikleri değil, ancak dünyadayken gayret ettiği ameli salihlerin karşılığı vardır. Bu sebeple mücrimler günahlarını yüklenecek ve şu tahassür ve hüsranı yaşayacaklardır. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara kıyamet vakti ansızın gelip çatınca onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki, dünyada salih amelleri terk etmemizden dolayı hasret bize, vah bize. Dikkat edin, yükledikleri şey ne kötüdür. Cenab-ı Hak ihtirasa kapılarak kendini dünyaya esir edenlerin kıyamet günü düşecekleri hazin durumu ayet-i kerimede şöyle beyan buyurmaktadır. Sadece dünya için çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. O gün eli boş kalmış olmaktan ötürü yorgun ve bitkin düşmüştür. Cafer-i Sadık Hazretleri de şöyle buyurur. Allah Teala dünyaya adeta şöyle vahyetti. Ey dünya! Bana hizmet edene, hak yolunda gayret gösterene sen de hizmet et. İhtirasına mağlup bir surette sana hizmet edeni ise kendi işlerinde çalıştırıp yor ve yıprat, perişan et. Bu dünya hayatında bile sabıka kaydı vardır. Memurların sicil dosyaları vardır. İnsanlar bu kayıtlara geçecek bir suç işlediklerinde geri kalan hayatlarını onun gölgesinde yaşarlar. Ne kadar isteseler de o kayıtları silemezler. Ebedi hayatta da insanın dünya sabıkası karşısına çıkacaktır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Herkesin iyilik olarak yaptıklarını da, kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde, insan isteyecek ki kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Dünyada bazı suçlardan kurtulmak için insanlar para cezaları öderler. Kefalet ödeyerek serbest kalırlar. Esirler fidye ödeyerek hürriyetlerine kavuşurlar. Ahirette mücrimler öyle korkunç ve dehşetli bir azapla karşı karşıya kalacaklardır ki en sevdikleri kişileri dahi fidye olarak verip kurtulmayı temenni edeceklerdir. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Birbirlerine gösterilirler fakat herkes kendi derdindedir. Günahkar kimse ister ki o günün azabından kurtuluş için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de tek kendini kurtarsın. Heyhat! Orada geçer akçe, kalbi selimdir, makbul bir imandır, ihlaslı salih amellerdir. Dünya ve ahiretin mukayesesi damlayla deryadır. Yani dünya hayatında ahiret için hazırlanmamak, ömrü nefsani heves ve arzuların girdabında israf etmek, damlayı alıp deryayı terk etme hamakatidir. İnsan bu gaflete ekseriya, kötü arkadaşlar ve fasık bir çevre yüzünden duçar olur. Bu sebeple ahiretteki faydasız nedametlerden biri de kötü arkadaşlarla beraberliğe duyulan pişmanlıktır. Ayet-i kerimelerde buyrulur. O şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince arkadaşına keşke benimle senin aranda doğuyla batı arası kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın der. Yazık bana. Keşke falancayı batıl yolcusunu dost edinmeseydim. Mütakip ayette pişman olunan bu dostluğun tafsilatı şöyle bildirilir. Çünkü zikir, Kur'an bana gelmişken o kötü arkadaş hakikaten beni ondan saptırdı. Şeytan insanı uçuruma sürükleyip sonra yüzüstü bırakıp rezil rüsva eder. İnsana en çok tesir eden iki husus vardır. Rızıklandığı gıda, beraberinde bulunduğu insanlar. Ahirette bu pişmanlığı yaşamamak için dünyada helal kazanca riayet etmemiz, dostluk ve arkadaşlıklarımızın ölçüsünü Kur'an'a göre gerçekleştirmemiz icap eder. Yani sadıklarla ve salihlerle beraberlik zaruridir. Muhasebemiz şu olmalıdır. Çevrem, dostlarım, arkadaşlarım, birlikte vakit geçirdiğim insanlarla ortak noktamız nedir, buluşma zeminimiz nedir? Kimisi arkadaşlarıyla içki, kumar ve benzeri haram eğlenceler etrafında süfli ve faydasız dostluklarda buluşur. Kimisi ise İslam'ı yaşamak ve yaşatmak, Kur'an hizmeti, cemaatle namaz, hayır ve hasenat gibi iki cihana faydalı bir zeminde buluşur. Cenab-ı Hak ikaz buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Ayet-i Kerime'nin ifadesi manidardır. Sadıklar olun değil, sadıklarla beraber olun buyurulmuştur. Fasıklarla beraberlik öyle bir pişmanlıktır ki, Peygamber Efendimiz çok zaman önce fasıkların helak edildiği Semud harabeleri, Muhassir Vadisi gibi yerlerden dahi hızlıca geçmiş, orada onların kullanmış olduğu suyu bile kullanmaktan ashabını ve ümmetini sakındırmıştır. Diğer taraftan Sadi Şirazi şöyle der. Ashab-ı Kehf'in köpeği sadıklarla beraber olduğu için büyük bir şeref kazandı. Namı Kur'an-ı Kerim'e ve tarihe geçti. Lut peygamberin karısıysa fasıklarla beraber olduğu için küfre duçar oldu. Ubeydullah Ahrar Hazretleri de bu hususta sevenlerini şöyle ikaz etmiştir. Hakikatinde sana yar olmayacak kişilerle ve biganelerle beraber olmak, kalbe fütur, ruha dağınıklık ve gönle perişanlık verir. Ahiretteki pişmanlıklar faydasız ve neticesizdir. Cehennemlikler o derin hüsran içinde, büyük bir pişmanlık içinde dünyaya geri dönmeyi ve yaptıkları yanlışları telafi etmeyi temenni ederler. Fakat nafile ve boş bir hevestir bu. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Onların ateşin karşısında durdurulup, ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak dediklerini bir görsen. Geri dönüp telafi edilebilmekten ümitlerini kesince, nedamet ve hüsranları o kadar vahim bir hale alacaktır ki, artık yok olmayı, ölüp gitmeyi, toprak olmayı temenni etmeye başlayacaklardır. Heyhat, o gün sonsuzluk günüdür, yarını olmayan gündür. İşte ibretle okumamız ve muhtevasındaki hüsrana düşenlerden olmamak için gayret etmemiz gereken ayetler. Biz yakın bir azapla sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkarcı kişi keşke toprak olsaydım diyecektir. Müfessirler bu ayeti kerimenin tefsirinde şu tafsilatı bildirirler. Mahşer yerinde hayvanlar aralarındaki haksızlıkların adalete kavuşturulması için haşredilecek, daha sonra ise hepsi toprak olacaktır. Mücrimler de hayvanların bu şekilde toprak olarak yok olmasına imrenecekler ve diyecekler ki, keşke biz de hayvanlar gibi toprak olsaydık. Gafillerin kıyamette düşecekleri perişan halin bir ifadesi de şöyledir. Keşke onunla ölümümle her iş olup bitseydi, yok olsaydım. İşte bu hüsranla biten pişmanlıkların çaresi, dünyada gerçek bir tevbe ve ameli salihlerdir. Fayda veren nedamet, dünyada duyulan pişmanlık ve salih amellere sarılmaktır. Cenab-ı Hak seherlerde tevbe ve istiğfara davet etmektedir. Müminleri seher vaktinde Allah'tan bağışlanma dileyenler diyerek tarif buyurmaktadır. Lakin unutulmamalıdır ki makbul bir tevbenin şartları vardır. Makbul bir tevbenin şartları ise samimi bir nedamet. Cenab-ı Hak buyurur, Ey iman edenler! Nasuh, tam bir sıdk ve ihlasla tevbe ederek Allah'a dönün. Nasuh, samimi, iyi niyetli ve hayırhah demektir. Günahı işleyeyim, sonra da tevbe edip salihlerden olayım, sonra tekrar günah, tekrar tevbe düşüncesiyle yapılan tevbeler makbul bir tevbe olamaz. Bu, bilakis edepsizlik olur. Günahtan tevbe, nedamet ve istiğfardan ibarettir. Hadis-i şerifinden de anlaşılacağı üzere, gerçek bir tevbe, derin bir pişmanlıkla başlamalı, günah kirleri samimi gözyaşlarıyla temizlenmelidir. Zira bazen bir günah, affı için 1000 gözyaşı ister. Bazen de bir damla, samimi gözyaşı, 1000 günahı temizler. Günahları yıkayıp temizleyen gözyaşı, ilahi muhabbet bağına girenler için bir tevbe pınarıdır. Hakkın ümit dergahıdır. Bütün ümitlerin kesildiği anda bu dergahın eşiğinde ağlayabilenler gerçek bahtiyarlardır. Bu hakikati Hazreti Mevlana ne güzel dile getirir. Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle ve nemli gözlerle dua ve tevbe et. Zira çiçekler güneşli ve nemli yerlerde açar. 2. İşlenen günahlardan nefret etmek ve onlara geri dönmeyi ateşe girmek kadar feci görmek. Günahların nefsani bir cazibesi vardır. Korkunç ve iğrenç günahlar gaflet içindeki bir nefse musiki gibi tatlı gelir. Kişi tiryakisi olduğu günahın cazibesinden kurtulmak için iç dünyasında kuvvetli bir nefret geliştirmelidir. Bu nefret sayesinde o günahın işlendiği yerlerden şiddetle uzak durmalıdır. Bu nefret ve teyakkuz gevşerse nefsani keyif galip gelir, kişiyi pençesine alır. Gafiller uçurumun kenarında dolaşıp ben düşmem diyen bir kişinin hamakatini sergileyerek günahlar ve masiyetlere yaklaştıran kişilerle veya mekanlarla aralarına mesafe koymazlar. Yani ondan hakkıyla nefret etmez, uzak durmazlar. Bu sebeple yeniden günahların uçurumlarına yuvarlanırlar. 3. Tevbeyi salih amellerle desteklemek. Kalbe intikal eden samimi bir tevbenin davranışlar üzerinde de müsbet tesirleri olur. Ayrıca salih ameller, işlenen günahlardan nedametle bir nevi hatayı telafi etme gayretidir. Salih ameller ruhaniyet telkin eder. Mesela huşu içinde eda edilen bir namaz kötülük ve fahşadan alıkoyar. Hakkıyla kılınan bir namaz müminin günde 5 vakit Cenab-ı Hak'la mülakatıdır. Rabbimiz namazla yardım isteyin buyurmaktadır. Bütün azalara tutturulan bir oruç takvaya erişmemize yardımcı olur. Nefsani davranışlara karşı bir kalkandır. Öfke ve şehveti kırar. Zekat, sadaka ve infaklar sahibini nice maddi ve manevi musibetlerden muhafaza eder. Kalbi yumuşatır. Umre ve hac ziyaretleri kişinin maneviyat ve ruhaniyetini taze ve zinde tutar. Kişi salih amellerden bigane kalırsa tevbe edilen günah ve masiyetlere karşı korumasız kalır. 4. Tevbenin Allah'ın kabulüne muhtaç olduğunu unutmamak. Tevbe ve istiğfar ettik, onu tescil etmek için salih ameller de işledik. Fakat bilmemiz gerekir ki bunlar da kabule muhtaçtır. Dünyadayken bunların kabul edildiğinden asla emin olamayız. Bu sebeple daima kaybetmeme duygusuyla korku ve ümit arasında yani ihtiyat ve takva içinde yaşamamız icap eder. Zira Cenab-ı Hak buyurur, yakin ölüm gelene kadar Rabbine kulluğa ibadete devam et. 5. Tevbede ümitsiz olmamak. Sürekli tevbe edip tekrar bozmak elbette ki makbul değildir. Nefsin bu tutarsız, istikametsiz haline nefsi levvame, kendini ayıplayan, kınayan nefs denilmiştir. Cennete davet hitabına erişebilmek için bu derekelerden kurtulup itminana ermek lazımdır. Lakin tekrar tekrar tevbesini bozmuş da olsa kişinin gideceği bir başka kapı yoktur. Yine bir kez daha Hakk'ın kapısına koşacaktır. Bu defa istikameti muhafaza etmeye, tevbeyi bozmamaya çalışacaktır. Aksi halde ümitsizlik nasıl olsa tevbemde duramıyorum, yine günah işliyorum, bu yüzden tevbe etmeyeyim vesvesesine yol açar. Günahkarı iyice günahların girdabına sevk eder. Kişi tevbe ederken istikamet ve sebat içinde Allah'a yalvaracak ve daima o kapıdan ayrılmamaya azmedecektir. Hazreti Mevlana'nın "Bu kapı ümitsizlik kapısı değildir. Bin kez tevbeni bozmuş olsan da yine tevbe ve ıslah olmaya gel" çağrısı işte bu manadadır. 6. Tevbeyi ertelememek. Ben nasıl olsa gencim, daha önümde uzun yıllar var, daha sonra tevbe edip halimi ıslah ederim, Allah affeder deyip ibadetleri, salih amelleri ve tevbeyi sonraya ertelemek büyük bir gaflettir. Cenab-ı Hak biz kullarını bu hataya düşmekten şöyle ikaz buyurur: "Sakın şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın." Tevbeyi tehir etmenin ne büyük bir gaflet olduğunu şu kıssa ne güzel izah eder. Bir terzi salihlerden bir zata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Allah Teala kulunun tevbesini canı boğazına gelmediği müddetçe kabul eder" hadisi şerifi hakkında ne buyurursunuz diye sual eder. Bu hadisi şerif ümit kapısının son nefese kadar açık olduğunu bildirmektedir. Fakat asla "tevbelerinizi erteleyebilirsiniz" manasında anlaşılmamalıdır. Salih zat, suali soranın böyle bir yanlış tevil içinde olduğunu hisseder, tevbenin bir an önce gerçekleştirilmesinin ehemmiyetini müşahhas bir şekilde anlatmak için o kişiyle şöyle bir muhabereye girer. "Evet, böyledir. Fakat senin mesleğin nedir?" "Tersiyim, elbise dikerim." "Tersilikte en kolay şey nedir?" "Makası tutup kumaşı kesmektir." "Kaç seneden beri bu işi yaparsın?" "30 seneden beri." "Canın gırtlağına geldiği zaman kumaş kesebilir misin?" "Hayır, kesemem." "Ey tersi, 30 senedir kolayca yaptığın bir işi o zaman yapamazsan, ömründe devamlı ihmal ettiğin tevbeyi o an nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tevbe eyle, yoksa son nefeste istiğfar ve hüsn-i hatime nasip olmayabilir. Sen hiç ölüm gelmeden evvel tevbe etmekte acele ediniz sözünü işitmedin mi? Şu da unutulmamalıdır ki ölüm anı gelip perdeler kalktığında tevbe makbul değildir. Ayet-i kerimede buyrulur: "Kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim" diyenlerle kafir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. Bu sebeple daima uyanık bir gönül sahibi olmalıyız. Mesela bir cenaze gördüğümüzde o tabutun içindeki ben de olabilirdim. Bir trafik kazası gördüğümüzde ben de o kazanın içinde bulunabilirdim. Bir kabristanı ziyaret ettiğimizde, her yaştan ahirete intikal etmiş mevtalara ait kabirleri gördüğümüzde bir gün ben de bu kabirlerden birinde olacağım diye düşünerek gafletten sakınmalıyız. Rabbimiz bizleri ebedi hüsrandan muhafaza buyursun. Mahşerdeki faydasız nedametlere duçar olmadan bu dünyada nasuh bir tevbeyle zatına yönelen, salih amellerle istikamet üzere son nefesini kelime-i şehadetle verebilenlerden eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bugün Sesli Dergi'de Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin "Kur'ani Talimatlar 8, İslam'da Tevbe ve Nedamet" başlıklı yazısını paylaşmaya çalıştık. Böylelikle bu akşamlıkta biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.